Soluk aldırmayan bir telaş başlamıştı. Dünyanın sonu gelmişti sanki. Nereden buluyorlardı bunca insanı? İnsanoğlu Katarlar birbiri ardınca hep batıya, cepheye gidiyorlardı. Günlerce, haftalarca, aylarca ve sonra yıllarca devam etti bu gelip gidişler. Batıda dünyanın bir yarısı öbür yarısıyla ölüm kalım savaşı yapıyordu. Bir süre sonra Kazangap'ın da cepheye gitme sırası geldi. Çağrı yazısında Kumbel'deki ikmal merkezine gitmesi isteniyordu. İstasyon şefi en işe yarayan adamını alıyorlar diye saçını başını yolmaya başladı. Adam mı kalmıştı Boranlı'da? Burada işlerin iyice aksayacağını kime anlatabilirdi? Katarlar makasların ilerisinde durup bar bar bağırırken düşman Moskova önlerine gelip dayandığı bir sırada yeni bir yedek yol yapılması gerektiğini söylese ona gülerlerdi. Savaşın ilk kışı gelip çatmıştı. Vaktinden önce gelen bir kıştı bu. Sisli soğuk geceler erkenden bastırıyordu. Gece başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Önce inceden inceye, sonra kuşbaşı kadar irileşti kar taneleri. Derin bir sessizlik içinde gömülen sarı özek bozkırının dereleri, tepeleri gökten inen o beyaz örtüyle kaplandı. Sonra bozkır rüzgarı duyandı. Henüz yere iyice oturmamış kar örtüsüyle oynamaya başladı. Önce hafif hafif esti rüzgar, sonra gittikçe hızını artırarak sessizliği bozdu. Uğul uğul, karları savuran bir bora oldu ve nihayet kar fırtınasına dönüştü. Sarı bozkırı bir uçtan öbür uca kesen ince bir şakak damarına benzeyen demir yolu ne olacaktı? Şimdilik bu ince damar atıyor, Katarlar iki yönden gelip geçiyorlardı. Kazangap işte o gecenin sabahında cepheye gitmek için yola çıktı. Yalnızdı, uğurlamaya gelen yoktu. Evden karısıyla birlikte çıkmışlardı. Kapıdan dışarı adım atar atmaz Bike'nin gözleri kamaşmış, başı dönmüştü. Kazangap hemen karısının kucağındaki bebeği aldı. Kızı Ayzade'ydi bu bebek, yeni doğmuştu. Aslında Bike kocasını uğurlamaya gelmiyor, Kazangap onu Kumbel'e gidecek yük trenine binmeden önce makasçı kulübesine götürüyordu. Çünkü bundan sonra kocasının makasçılık görevi ona kalacaktı. Kulübede birbirleriyle vedalaştılar. O gece birbirlerine diyeceklerini demiş, Bike ağlayacağı kadar ağlamıştı. Durup konuşacak kadar zamanları da yoktu zaten. Makinist onu götürecek trenin hazır olduğunu bildirmek için düdük çalıyordu. Kazangap lokomotif makinistinin yanına çıktı. Lokomotifin sireni uzun uzun öttü ve sonra hareket etti, hızlandı. Rayların birleştiği yerde tekerlekleri takırdıya takırdıya Bike'nin açtığı makasa yaklaştı. Bike oradaydı. Bir elinde sımsıkı sarıp sarmaladığı bebeği, öbür elinde flama vardı. Omuzlarında büyük bir şal, belinde bir kemer ve ayaklarında kocaman çizmeleri. Son defa selamlaştılar. Bir anda karısının yüzü, gözleri, eli ve makas semaforu gelip geçti Kazangap'ın gözlerinden. Şimdi tren demir yolunun iki yanından uzaklara uzanan ve beyaz bir düş gibi sarı özeyi kaplayan süt rengi kar örtüsünün üzerinden koca tekerlekleriyle sessizliği bozarak koşuyordu. Lokomotife dolan rüzgar buhar ve curuf kokusuna mevsimin ilk kar kokusunu katıyor ve Kazangap bu kokuyu uzun süre ciğerlerinde tutmaya çalışıyordu. Artık sarı özek bozkırına kayıtsız kalamayacağını daha iyi anlamıştı. Askere alınanlar Kumbel'de toplanmış, sıra olmuşlardı. Birer birer adları okunuyor, sonra vagonlara bindiriliyorlardı. İşte bu sırada tuhaf, beklenmedik bir şey oldu. Kazangap'ın bulunduğu takım vagona bineceği anda askerlik şubesinden bir görevli koşup yanlarına geldi ve seslendi. Hasan Bayev Kazangap. Hasan Bayev kim? Dipnot. Hasan Bayev, Hasan Bayoğlu. Sıradan çıkıp benimle gelsin. Kazangap söyleneni yaptı. Hasan Bayev benim. Ver bakayım belgeni. Tamam sensin. Gel benimle. İstasyonda toplanma merkezine gittiler. Görevli ona, sen geri dönüyorsun Hasan Bayev. Nereden gelmişsen oraya dön. Anladın mı dedim. Anladım. Anladığını söylemişti ama hiçbir şey anlamamıştı. Anladınsa daha ne duruyorsun? Hadi git serbestsin. Kazangap askerlerden ve onları uğurlamaya gelenlerden oluşan uğultulu kalabalığın arasında öylece şaşkın şaşkın kala kaldı. İlk anda işin böyle bir duruma dönüşmesine sevinmişti ama az sonra içini bir şüphe kemirmeye başladı. Bir sıkıntı, bir ateş kapladı bütün vücudunu. Sakın o şeyden dolayı olmasın. Ha, ondandı demek. Hemen ileri atıldı. Adamları ite kaka askerlik şubesi başkanının bulunduğu odaya doğru ilerledi. Şube başkanıyla görüşmek için bekleyenler bağırdılar. Hey, dur bakalım, sıranı bekle. İşim acele, trenim kalkmak üzere. Çok acele diye cevap verdi onlara. Başkanın odasına girebilmiştim. Sigara dumanıyla dolu odada, başında toplanan insanların ve telefonların, tomar tomar kağıtların ortasında şaşkına dönmüş olan şube başkanı bağırmaktan kısılmış bir sesle sordu. Ne istiyorsun? Meselen ne? İtiraz ediyorum. Neye itiraz ediyorsun? Benim babam beraat etmişti. Aşırıların iftirasına kurban gitmişti o. Mal mülk sahibi bir kulak değildi. Belgeleri inceleyin. Orta halli bir köylüydü babam. Sakin ol arkadaş. Ne istediğini anlat bana. Beni bu yüzden askere almıyorsanız haksızlık ediyorsunuz. Saçma sapan konuşmasana. Yok kulak değilmiş, yok orta halliymiş. Ne saçmalıyorsun sen? Kim ilgilendirir bunları artık? Nereden geliyorsun? Adın ne senin? Asambayev Kazangap, Boran istasyonundan geldim. Başkan önündeki listeleri gözden geçirdi. Başından söylesene şunu. Yok orta halli köylüymüş, fakirmiş de kulak mulak değilmiş de. Bunlarla ne kafamı şişiriyorsun? Seni yanlışlıkla çağırmışız buraya. Yoldaş Stalin bizzat emretti. Demir yollarında çalışanlar askere alınmayacak, görevlerine devam edecekler. Hadi vakit kaybettirme bize. Buralarda oyalanma. Hemen işinin başına dön. Gün batmak üzereyken Boranlı'ya yaklaşmışlardı. Tekrar demir yoluna yöneldiler. İki yönde gelip giden trenleri görmeye, seslerini işitmeye başlamışlardı. Bozkırın ortasında oyuncak trenler gibi görünüyordu o uzun uzun katarlar. Batmakta olan güneş çevredeki tepeleri ve vadileri gölge ışık oyunlarıyla belli ediyor, alacakaranlık gittikçe koyulaşıyordu. Kış nemini hala yitirmemiş toprakta serince bir bahar kokusu vardı. Önden giden Kazangap durup arkasına baktı. Deve sırtında giden Yedige'ye ve onun yanında yürüyen Ukubola'ya eliyle ilerisini göstererek ''İşte bizim Boranlı'' dedi. ''Az bir yol kaldı. Varınca dinlenirsiniz.'' İleride demir yolunun belli belirsiz bir yay çizdiği yerdeki geniş düzlükte birkaç evciğiz görünüyordu. Orada duran bir katardı, yedek yolda semaforun yedek ışık vermesini beklemekteydi. Daha ötelerde ve iki tarafta hafif yamaçlı tepeler, uçsuz bucaksız ve suskun ovalar uzayıp gidiyordu. Göz alabildiğini uzanan bir bozkırdı bu. Yedigey'in kalbi duracaktı neredeyse. O da sahil boyunca uzanan düz ovalardan gelmişti. Aral'ın ıssız ovalarını görmüş, bunları tanımıştı. Ama düzlüğün, bozkırın böylesini beklemiyordu. Mavi ve değişken Aral'ın kıyısından kupkuru ölü bir bozkıra geliyordu ve orada kalacaktı. Dayanılacak şey miydi bu? Yanında yürüyen Ukubala elini onun bacağına koymuş ve bir süre öylece gitmişti. Yedigey onun demek istediğini anlıyordu. Varsın olsun, önemli olan senin sağlığın, senin iyileşmen. Ondan sonrasına bakarız demek istiyordu Ukubala. İşte yalnız uzun yıllar geçirmek için değil, sonradan anlaşılacağı gibi kalan bütün ömürlerini geçirecekleri yere gelişleri böyle oldu. Az sonra güneş batmış, karanlık çökmüştü. Sarı özek göğünde sayısız yıldızlar ışıldamaya başlamış, onlar da Boranlı'ya gelip durmuşlardı. Birkaç gün Kazangap'ın evinde kaldılar. Sonra yol işçilerinin kaldığı barakada onlara da bir oda verildi ve oraya taşındılar. Boranlı'daki hayatları böyle başladı. İlk zamanlar karşılaştıkları bütün sıkıntılara, bütün güçlüklere ve kupkuru sarı özeğin ıssızlığına rağmen iki şey yedige için çok yararlıydı. Temiz hava ve deve sütü. Hava tertemizdi ve böylesine temiz havayı başka yerlerde bulmak biraz zordu. Süte gelince Kazangap iki zamağı devesinden birini onlara vererek şöyle demişti. Karım ikimiz aramızda konuşup karar verdik. Bizim yeterince sütümüz var. Akbaş devenin sütünü de kendiniz için siz sağarsınız. Genç devedir Akbaş, sütü de boldur. Henüz ikinci yavrusunu doğurdum. Ona siz bakın, sütü de sizin olsun. Ama yavrusu için de yeteri kadar süt bırakın. O yavruyu size hoş geldin armağanı olarak vermeyi kararlaştırdık. İyi besleyin onu. Bir de bakarsınız, ileride bir sürü deveniz olur. Bir gün buradan ayrılmaya karar verirseniz satarsın, paran pulun olur. Akbaş'ın yavrusu henüz 1,5 hafta önce doğmuştu. Kara başlı, iki küçücük kara hörgüçlü bir köşek idi. İri ve her zaman nemli gözleriyle tatlı tatlı ve çok meraklı bir bakışı vardı. Dışarıda oldukları zaman insanın etrafında koşar, zıplar oynardı. Ahırda yalnız kaldığı zamanlarsa tıpkı bir insan yavrusu gibi acı acı bağırarak anasını çağırırdı. Bu köşekin bu ufacık deve yavrusunun ileride Boranlı Karanar adıyla yorulmak bilmeyen gücüyle ve azgınlığıyla yöre düğün yapacağı kimin aklına gelirdi? Yedigey'in başından onun ilgili birçok olayın geçeceğini kim bilebilirdi? Ama o zamanlar daha bir süt köşeğiydi. Bakıma muhtaçtı. Yedigey bu yavruyu çok sevmiş, boş vakitlerini hep onunla, onun bakımıyla geçirir olmuştu. Aral kıyısında kendi avlında yaşadığı yıllarda da hayvanlara bakmıştı ve bu tecrübesinin ona çok yararı oldu. Kış gelince küçük karanar epeyce büyümüştü. Ona üşümesin diye karnının altından açılıp kapanan bir örtü diktiler. Örtü sırtına getirilince yalnız başı, boynu, bacakları ve hörgüçleri açıkta kalır ve bu haliyle pek gülünç görünürdü. Bütün kışta ve baharın ilk günlerinde bu örtüyü sırtından çıkarmadılar. Çünkü gece gündüz açık havada bırakılıyordu. O kış yedi giyede gücünün yerine gelmekte olduğunu hissetti. Bir gün baş ağrısı kesiliverdi. Kulaklarındaki vınlama iyice azaldı. Herhangi bir iş yaparken eskisi gibi terlemiyordu artık. Kışın kar her tarafı kapladığı zaman yol açma işine o da yardım etti. Genç ve sağlam yapılı olduğu için çabuk toparlanmıştı. Giderek büsbütün iyileşti. Artık en ufak bir iş yaparken başının döndüğü, şıpır şıpır terlediği, dayanılmaz acılar çektiği günleri hatırlamıyordu bile. Kızıl sakallı doktorun söyledikleri doğru çıkmıştı. Neşesi yerinde olduğu zamanlar köşeğin boynunu kucaklar, okşar, şakalı sözler söylerdi ona. Biz seninle süt kardeşi olduk. Sen ak başın sütünü içip büyüdün, ben de aynı sütü içip baş ağrılarından kurtuldum. Aramızdaki fark şu, sen sütü emdin, ben ise kımız yaparak içtim. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Yedik eşi olayı da hatırlıyordu. Aradan uzun yıllar geçip Boranlı Karanar göre düğün kazanınca bir gün Sarı Özel'e sırf onun fotoğrafını çekmek için insanlar geldi. O zamanlar savaş çoktan bitmiş ve unutulmuştu. Çocuklar büyümüş okula gidiyorlardı. Boranlı'da tulumbalı bir kuyu açılmış, su meselesi halledilmişti. Yedi geyit üzeri saçla örtülü bir ev yapmıştı kendilerine. Kısacası bunca sıkıntı ve mahrumiyetten sonra hayatlarının akışı normale dönmüştü. Yedi geyin yıllarca unutamadığı ve devesi Karanar'la ilgili olayla işte o sırada karşılaştı. Kendilerini foto muhabirleri olarak tanıtan insanların gelişleri Boranlı'da tek değilse bile çok az rastlanan bir olaydı. Üç kişiydiler. Geveze pek hareketli, bol vaatli insanlardı. Karanar'ın resimlerini çekip sahipleriyle birlikte gazetelerde, dergilerde basacaklarını söylüyorlardı. Karanar o kıpırdak adamların hareketlerinden ve gürültülerinden pek hoşlanmadı. Hoşnutsuzluğunu belirtmek için başını dimdik kaldırıyor, dişlerini gıcırdatıyor. Bunun üzerine adamlar yedi geyden deveyi yatıştırmasını, o yana bu yana baktırmasını istiyorlardı. Yedi gey yalnız kendi resminin çekilmesini doğru bulmadığı için çocukları, kadınları ve kazankapı da çağırdı. Foto muhabirleri işe koyulmuş, bol bol resim çekmişlerdi. Asıl numara, asıl poz, bütün çocukların Karanar'ın sırtına çıkmasıyla oldu. İki çocuk devenin boynuna, beş çocuk sırtına, yedi geyin kendisi de bu çocukların ortasına oturdu. Böylece çekilen resimde Karanar'ın ne güçlü bir deve olduğu gösterilmiş, kanıtlanmış oluyordu. Çocuklar ne kadar sevinmiş, nasıl da gürültü etmişlerdi o gün. Ama bir süre sonra muhabirler kendileri için en önemli işin Karanar'ın resmini tek başına çekmek olduğunu söylediler. Yedi geyit istediğiniz gibi olsun dedi. Bunun üzerine foto muhabirleri uzaktan yakından resimlerini çektiler. Bundan başka yedi geyit ve kazankapın yardımıyla hayvanın omuzlarını, boyun yüksekliğini, göğsünü, bileklerini, ayaklarının kalınlığını ve gövdesinin uzunluğunu ölçtüler. Not defterlerine yazdılar. Bunları yaparken hayret ediyor ve hayranlıklarını belli eden sözler söylüyorlardı. Harika bir bakteryan, en mükemmel genler bir araya gelmiş. Klasik bakteryan türü, göğsünün genişliğine bak, şu duruşa bak. Devesi için söylenen sözler, övgüler yedi geyi gururlandırıyordu. Ama bazı kelimelerin ne anlama geldiklerini bilemiyordu. Mesela bakteryanın ne demek olduğunu sormaktan kendini alamadı. Meğer çift hörgüçlü develerin atasına bilim dilinde bakteryan derlermiş. Demek bizim deve bir bakteryan, hem de en saf cinsi bir pırlanta. Peki niye diye ölçtünüz? Niye yarayacak o ölçüler? Bilimsel inceleme için. Foto muhabirleri çektikleri resimlerin gazete ve dergilerde basılacağını, Boranlıların gözünde daha önemli görünmek, kolaylık sağlamak için söylemişlerdi. Ama 6 ay sonra postadan gelen paketin içinden zooloji enstitüleri için basılmış bir ders kitabı çıktı. Develer hakkında bilgi veren bu kitabın kapağını süsleyen saf kan bakteryan, Karanar'dan başkası değildi. Kitapla birlikte bir sürü de fotoğraf göndermişlerdi ve bunların bazıları renkliydi. Yedi geyi bu fotoğraflara baktıkça o günlerde ne kadar mutlu olduklarını daha iyi anlıyordu. Savaş sonu sıkıntıları unutulmuş, çocuklar henüz çocukluktan çıkmamış, büyüklerin sağlığı da yerindeydi ve ihtiyarlık da gelip çatmamıştı daha. Yedi geyi o gün konukların şerefine bir koyun kesti. Bütün Boranlıları davet edip bir ziyafet verdi onlara. Türlü yiyeceklerle, kımızla, vodkayla donattı sofrayı. O yıllar istasyona sık sık bir vagon mağaza uğrardı. Ne ararsanız bulunurdu bu gezici mağazalarda. Yeter ki paranız olsun. İstakozlar, yengeçler, kırmızı havyar, siyah havyar, çeşit çeşit balıklar, konyak, sucuk, şekerlemeler, her şey. Ama her şeyi almazlardı. Niçin alsınlar? Ertesi gün aradıklarını bulurlardı yine. Yazık ki artık tren yollarında vagon mağazalar yok. Uzun yıllardan beri hiç gelmiyorlar. O ziyafet gecesinde çok iyi vakit geçirdiler. Boranlı Karanar'ın şerefine bile kadeh kaldırdılar. Konuk foto muhabirleri Karanar'dan kendilerine söz edenin, yakın dostu Yedigey'in sarı özek ve yöresinde en güzel devenin sahibi olduğunu ve gidip inceleyebileceklerini söyleyenin Yelizarov olduğunu söylediler. Yelizarov o eşsiz insan, o büyük bilgin bu bölgeyi çok iyi biliyordu. Boranlı'ya uğradığı zamanlar o, Kazangap ve Yedigey bir araya gelir, sabahlara kadar konuşurlardı. O ziyafet akşamında Kazangap ve Yedigey birbirlerinin sözlerini tamamlayarak ve güçlendirerek konuklara, sarı özeyik bozkırlarında yaşayan bütün develerin anası Akbaşlı ünlü deve Akmaya ile, şimdi ana beyit mezarlığında yatan onun ünlü sahibi Nayman Ana'nın hikayesini ya da efsanesini anlatmışlardı. Boranlı Karanar işte böyle ünlü bir soydan geliyordu. Boranlılar bu meraklı hikayenin de gazetelerden birinde yayınlanacağını umuyorlardı. Konuklar hikayeyi büyük bir ilgi duyarak dinlemiş ama sonunda bunun nesilden nesile söylene gelmiş, o bölgeye özgü bir efsane olduğuna karar vermişlerdi. Oysa Yelizarov onlar gibi düşünmüyordu. Ona göre ana beyit efsanesi belki tarihin derinliklerinde kalan bir gerçeği yansıtıyordu. O böyle şeyleri dinlemeyi severdi ve kendisi de bu yerlerin geçmişine dair pek çok şey biliyordu. Konuklar ancak karanlık çöktükten sonra yola çıktılar. Yedigey gururlanıyor, mutluluktan havalara uçuyordu. O yüzden olacak, gereksiz bir laf kaçırdı ağzından. Belki bunda içkinin de etkisi olmuştu. Konuklarla birlikte o da birkaç kadeh içmişti çünkü. Dilini tutamayıp Kazangap'a şöyle dedi. Doğru söyle Kazaki, Karanar'ı henüz bir köşek iken bana verdiğine pişmansın değil mi? Kazangap ona alaylı bir gülümsemeyle baktı. Yedigey'den böyle bir söz beklemediği besbelliydi. Bak Yedigey dedi. Hepimiz insanız. Her şeyi düşünebiliriz. Ama atalarımızın bir sözü var. Mal iyesi hüdadan der. Dipnot. Mal iyesi hüdadan, mal sahibi hüdadan. İnsanı mal sahibi yapan Allah'tır. Hüda Karanar'a başkasının değil, senin sahip olmanı istemiş, sen de olmuşsun. Başka türlü olamazdı. Başkasının eline geçse kim bilir ne olurdu. Belki de ölüp giderdi hayvan. Belki de bir uçurumdan yuvarlanırdı. Demek ki bu mal sana nasipmiş. Benim başka develerim de oldu. Hepsi iyi develerdi ve bazıları da Karanar'ın anası Akbaş'ın yavrularıydı. Seninse bir tek deven var. Sana armağan edilmiş. Dilerim Allah'tan 100 yıl hizmet etsin sana. Ama böyle düşünmemeliydin. Senden bunu beklemezdim. Yedigey pişman olmuş, çok utanmıştı. Bağışla beni Kazake, bağışla dedi. Bundan sonra Kazangap ona duyduğu, bildiği başka şeyleri de anlattı. Efsaneye göre Akmaya'nın 7 yavrusu olmuş, 4'ü dişi 3'ü erkek. O zamandan beri dişi develerin hepsi akbaşlı, açık renkli, erkek develer ise karabaşlı, kestane tüylüymüş. İşte karabaşlı olan Karanar da akbaşlı bir anadan doğmuş. Bu da onun Akmaya soyundan olduğunu gösteriyormuş. O günlerin ne kadar gerilerde kaldığını kimse bilemiyordu. 200, 300, 500 yıl, belki de daha da öncesine ait bir olaydı. Ama sarı özek bozkırında Akmaya'nın soyu tükenmemişti. Yine anlatılanlara göre zaman zaman olağanüstü güçlü, Karanar gibi sırttan, dipnot, sırttan sırtlan, çok çevik, güçlü, üstün yaratık, üstün köpek, üstün kurt. Gelirmiş dünyaya. İşte Karanar doğmuş ve Yedigey şanslı olduğu için, onun mutluluğu için bu sırttan deve ona nasip olmuş. Karanar iyice azgınlaşmaya, yanına hiç kimseyi sokmamaya başlamıştı. Çevresine korku salıyor ya da başını alıp gidiyor, günlerce kayboluyordu. İşte o zaman Yedigey bu hayvanı iyiliş etmek ya da zincire vurmaktan başka çare kalmadığını düşünmüş ve ne yapacağını Kazangap'a sormuştu. Kazangap da şu cevabı vermişti ona. Bu senin bileceğin bir iş. Eğer başın dinç olsun, rahatın bozulmasın diyorsan iyiliş et. Yok, anlı şanlı bir deven olsun istiyorsan dokunma. Ama bu durumda bütün sorumluluğu üstlenmen gerekir. Gücün kuvvetin yeterse ve sabredersen 3-4 yıl içinde azgınlığı geçer, sonra boyun eğer, tıpış tıpış gelir ardından. Yedigey Karanar'ı ihtiş etmedi. Daha doğrusu gönlü razı olmadı, eli varmadı. Onu atan damızlık olarak bıraktı. Ama öyle zamanlar oldu ki Karanar ona kan kusturdu. 5. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gelir gider, gelir giderdi. Bu yerlerde demir yolunun her iki yanında ıssız, engin, sarı kumlu bozkırların özeyi sarı özek uzar giderdi. Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorsa, bu yerlerde de mesafeler demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenler ise doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir, gider gelirdi. Sabah erkenden her şey hazırdı. Kazankapın naaşı bir keçiye sımsıkı sarılmış, yüniplerle bağlanmış ve bir traktörün römorkuna yerleştirilmişti. Naaşın konduğu yere önceden biraz talaş, yonga ve bir kat temiz ot sermişlerdi. Akşamın beşine, altısına kadar işlerini bitirip dönebilmeleri için bir an önce yola çıkmalıydılar. 30 kilometre gidiş için, bir o kadar da dönüş için yol yürüyeceklerdi. Ölüyü gömme işi de epey zaman alırdı. Bu duruma göre ölüyü anma için verilecek aş ancak 6'da yenebilirdi ve öyle kararlaştırıldı. İşte bu yüzden acele etmeliydiler. Her şey hazırdı. Yedikey bir gün önceden eğerleyip donattığı karanarın yularını tutmuş, acele etmelerini söylüyordu oradakilere. O bütün gece hemen hemen hiç uyumadı, bu yüzden yüzü biraz soluk olduğu halde dimdik ayakta bağ kurdu. Sinek kardı tıraş olmuş, bıyıklarını düzeltmiş, önemli günler için ayırdığı en güzel elbisesini giymişti. Siyah ceket, beyaz gömlek, kadife şalvar ve ayaklarında meşin çizmeler, başında demir yolcu şapkası. Cephede kazandığı madalyalarını, nişanlarını ve 5 yıllık plan uygulamasında başarılı işçilere verilen nişanını da takmıştı yakasına. Kıyafeti de ona yakışıyordu ve görünüşü de heybetliydi. Kazankapın cenaze töreninde böyle olması gerekirdi zaten. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün Boranlılar orada cenazeyi taşıyan römorkun hareket etmesini bekliyordu. Kadınlar durmadan ağlıyorlardı. Yedigey hiç hazırlanmadan, nasıl olduğunu kendisi de bilmeden cemaate dönerek konuşmaya başladım. Şimdi Sarı Özey'in en eski, en kutsal mezarlığı olan Ana Beyt'e gideceğiz. Merhum Kazankap buna layıktır. Zaten oraya gömülmeyi vasiyet etmişti. Biraz durup söyleyeceklerini düşündükten sonra devam etti. Demek ki dünyada tuz ekmek ve su kısmeti bu kadarmış. Merhum bizim bu Boranlı istasyonunda tam 44 yıl hizmet etti. Bir ömür geçirdi burada. O burada çalışmaya başladığı yıllarda şu su tulumbası yoktu. Suyu haftada bir defa tankerlerle getirirlerdi. Ne kar küreyen makineler vardı ne de başka bir makine. Şimdi onu son mekanına götürmek için bindirdiğimiz şu traktör de yoktu. Ama trenler vardı ve gelip geçiyorlardı. Yolların her zaman açık ve bakımlı olması gerekiyordu. O bir ömür harcayarak bu işi dürüstlükle ve büyük bir çabayla yerine getirdi. Çok iyi bir insandı. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Hadi, şimdi yola çıkalım. Hepinizin gelmesine gerek yok. Zaten herkesi götürecek araç da yok. Hem durakta makasla yapılacak işler var. Oraya 6 kişi gideceğiz. Orada yapılması gereken her şey yapılacaktır. Kalanlar cenaze aşını hazırlasın ve bizi beklesinler. Merhumun çocukları adına, burada bulunan kızı ve oğlu adına hepinizi cenaze aşına davet ediyorum. Yedigey'in böyle bir niyeti olmadığı halde bu konuşması küçük bir cenaze töreni olmuştu. Bundan sonra yola koyuldular. Boranlılar cenaze arabasının ardından bir süre yürüdüler, sonra köyün çıkışında topluca durdular. Gidenler bir süre daha duydular kadınların ağlamasını. Ayzade ve Ukubala'nın ağıtları dişitiliyordu. Artık hıçkırıklar duyulmaz oldu ve 6 adam demir yolundan uzaklaşıp sarı özek bozkırına daldığı zaman Yedigey kendini biraz rahatlamış hissetti. Şimdi cenazeyi götürenlerle baş başa kalmıştı ve ne yapacağını biliyordu.